Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kıymetli hocam, Nakşibendiye tarikatı büyüklerinden devam ediyorduk. İnşallah geçen hafta programımızda Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, Hacegi İmkenegi, Baki Billah Hazretlerinin hayatlarından dinleyicilerimize bahsetmiş idik. İnşallah da bugün programımıza İmam Rabbani Hazretlerinin hayatından devam etmiş olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programına sorularınızı ulaştırmak için dervişingunluğu@erkamradio.com adreslerinden bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Muhterem hocam, İmam Rabbani Hazretleri'nin hayatından çocukluk dönemi, gençlik dönemi, müritlik dönemi ve şeyhlik dönemi, bunlarla ilgili inşallah bu programda sizlerden bilgi alacağız. Buyurun hocam.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. İmam Rabbani Hazretleri'nin asıl ismi Ahmet'tir. Ahmet Serhindi veya Ahmet Serhendi diye ifade edilir. Kendisi Hindistan'da yaşamıştır. Doğumu 1564, vefatı 1624. Yani aşağı yukarı bundan 4 asır önce Hindistan'ın Serhend veya Sirhind, bugünkü haritalarda Sirhind diye geçiyor şehrin ismi. Delhi'ye arabayla 4-5 saat mesafede bir ilçe. Efendim, burada doğmuş, burada yaşamış, burada vefat etmiş bir Nakşibendi şeyhidir, İmam Rabbani, bir alimdir, bir Allah dostudur. Kendi babası Şeyh Abdülehad, Kadiriye, Çiştiye gibi tarikatlardan icazetli bir zattır. İmam Rabbani, yani bir şeyh ailesinde dünyaya gelmiştir. Gençliğinde fıkıh, hadis, tefsir gibi İslami ilimleri muhtelif hocalardan öğrenmiş. Daha sonra farklı şehirlerde farklı hocalardan da eğitimini tamamlıyor. Ve 18-19 yaşlarına geldiğinde İmam Rabbani artık dini ilimleri, yani medresede okutulan dini ilimleri bitirmiş olarak efendim hayata atılıyor diyebiliriz.
Sanki bugün daha yeni yeni hayata 18-19 yaşında daha yeni yeni bunlara başlanılıyor hocam. O 18-19 evet. Yaşında o zaman bitirdi yani.
Tabii. Yani o zaman tabii erken başlanıyor eğitime. İşte belki 5-6 yaşlarında başlanıyor. Genç yaşta işte hafız oluyorlar, dini eğitim vesaire. Ve bir de artık eski zamanın şartları öyle tabii. Zor bir eğitim veya işte insanı olgunlaştıran bir eğitim diyebiliriz. Gerçi eğitimin sonu yok. Eğitimin, olgunlaşmanın, öğrenmenin sonu yok ama İmam Rabbani gibi yani zeki insanlar belli bir süre sonra, diyelim ki işte 6-7 yaşlarında başladınız, 10 senelik bir eğitimle 17-18 yaşında medrese ilimlerini bitirmiş oluyorsunuz. Fıkıh, hadis, tefsir gibi. Ondan sonra tasavvuf eğitim başlıyor tabii. Ama dediğiniz çok, çok önemli. Bugün yani 18 yaşında bir genç de liseyi yeni bitirmiş. Kurbağadan korkuyor, tospağadan korkuyor. Evde bir örümcek görse kaçacak delik arıyor falan, böyle bir nesil yani.
Hocam,
kişilik itibariyle.
Malumunuz üniversite kayıtlarıyla, öğrenci yurt kayıtlarıyla da bir dönem ilgilenmiştik. O dönemlerde hatırlıyorum, öğrenciler 18-19 yaşlarında üniversiteyi yeni kazanmışlar. Ama aileleriyle birlikte geliyorlar üniversite yurt kaydına. Tabii bu normal. Ama sonrasında yurt idarecisi olarak bakıyorsunuz. Aile genelde öğrencinin hani kendi başına düşünmesinin bir manada önüne geçiyor. İşte yatağı nasıl olacak? Yurdunda interneti var mı? Sıcak suyu sürekli akıyor mu? Bunlar tabii sorulacak yani, ama bu kez öğrenci şey yapıyor. Daha hani kendine ait
özgüveni gelişmiyor. Özgüveni gelişmiyor. Akif Bey kardeşim, özgüven gelişmiyor. Bugün anneler, babalar çocuklarına şefkat gösterdiklerini düşünüyorlar ama çocuklarına kötülük yaptıklarının farkında değiller. Bu aslında bir nevi anksiyete hastalığı psikolojide. Anksiyete yani kaygı demek. Çocukları için çok fazla kaygılanıyorlar. Acaba ne olacak? Üşüyor mu? İşte karnı doydu mu? Vesaire vesaire. Halbuki yani yurtlarımızda elhamdülillah artık bugün her şey yerinde. Çocuğu biraz serbest bırakmak lazım ki çocuk özgüveni gelişsin. Kendine güveni, kendi başına iş yapabilme kabiliyeti gelişsin. Hatta işte onun için ben diyorum ki üniversite yıllarında hadi ilk 1-2 yıl neyse yurtta kalması faydalı olabilir. Ama son 1-2 yılda evde kalsın. Yemek yapmayı öğrensin. Çünkü yurtta aşçı yemeği yapıyor.
Evet.
Evi süpürmeyi öğrensin. Fatura yatırmazsa 2 kat geldiğini görsün. Fatura yatırmayı zamanında yani sorumluluk sahibi olsun. Ev hayatını öğrensin. Çünkü yarın okul bitecek, evlenecek, ev açacak yani. Kendine güveni gelsin. Yurt dışına gitsin mesela 3-5 arkadaşıyla. Yurt dışına kendi başına gitsin. Annesi babası olmadan bir hafta 10 gün 15 gün dolaşsın. Bunlar çocuğun şahsiyetinin gelişiminde çok önemli şeyler. Ama bugün anneler, babalar, biraz anneler daha fazla belki iyilik yaptığını zannediyorlar. Ama aslında çocuklarının özgüveninin gelişmesine baltalıyorlar. Şahsiyetinin gelişmesinin önüne geçiyorlar. Böyle hep annesinin babasının desteğiyle yürüyen, onlara sormadan bir iş yapamayan bir nesil geliyor. Bu da aslında yaygın anksiyete bozukluğu diye bir psikolojik hastalık vardı. Onun çok yaygın olduğunu gösteriyor toplumda.
Aslında hocam İmam Rabbani Hazretleri gibi büyüklerin hayatlarına baktığımız zaman biraz önce de ifade ettiğiniz gibi demek ki insanda o kapasite var. Yani o yaşa kadar bu kadar ilimleri, o hayat tecrübesini alabilecek bir kapasite var. Allah-u Teala insana öyle bir kapasite vermiş. Ama onu evet. ortaya çıkarmadığımız zaman veya ona öyle bir imkan, öyle bir hayat tarzı sunulmadığı zaman o zaman insan büyüyemiyor. Yani içinde o özgüveni yitik bir şekilde kalıyor.
Şimdi Akif Bey kardeşim, bakınız eskiden ve hala bugün de devam eder. Anadolu'da köylerde 10 yaşında çocuğa, 10-12 yaşında çocuğa bir sürü koyun teslim edilir. Derler ki bu 50 tane koyunu hadi bakalım git otlat. Yani çocuk 12 yaşında bir çocuk, 13 yaşında bir çocuk sorumluluk alır. Yani bu 100 tane koyundan ben sorumluyum der. İşte kurt kapmasın der. Karınları iyi doyurayım der. Şimdi çocuklara sorumluluk vermek de önemli. Vazife vermek ve kendi başına bir şey yapabilmelerine ortam sağlamak. Bugün apartmanda sıkışmış insanlar. Apartman dairesinde çocuğa bir oda veriyorlar. O da elinde bir laptop veya bir telefon. Akşama kadar Facebook, Twitter. Sosyal hayattan kopuk, kendi başına bir iş yapmaktan aciz, lise öğrencisi annesi ağzına yemek veriyor, al kızım ye diye. Şimdi bu çocuk nasıl şahsiyeti gelişecek, kişiliği gelişecek, kendi özgüveni gelişecek. Neyse bu konu uzun gider. Eyvallah. Yani hakikaten buyurduğunuz gibi toplumumuzun, gençlerimizin eğitiminde bazen hatalar yapıyoruz. Serbest bırakmak lazım, vazife vermek lazım gençlere. İşte İmam Rabbani 18-19 yaşlarında artık medrese ilimlerini tamamlamış ve o dönemin başkenti Agra'ya gidiyor. Hindistan'da Agra, Taç Mahal var ya, Taç Mahal'in evet. olduğu yer. O zamanlar Babürlüler Hanedanı'nın başkenti. Bir dönem Delhi olmuştur, bir dönem Agra olmuştur. Zaman zaman değişiyor ama o dönem Ekber Şah iktidarda ve Agra'da başkentteler. Efendim, İmam Rabbani oraya gidiyor. Fakat bakıyor orada durum iyi değil. Fikri kargaşa var. Ekber Şah dini ilahi diye bir din ortaya atmış. Nedir bu dini ilahi? Biraz İslam'dan, biraz Hinduizm'den, biraz Hristiyanlıktan almış, dinler arası diyalog yapmış, karma karışık bir şey yapmış. Efendim, ruh göçü dediğimiz tenasühe, reenkarnasyona inanıyormuş. Güneşe tapılıyormuş, domuz eti helal sayılıyormuş. Böyle tuhaf bir şey yani, dini ilahi diye.
Aslı olmayan bir şey.
Uyduruk bir din. Yeni bir din uydurmuş Ekber Şah, padişah olarak. Efendim, gerçi bu dini çok fazla kişi kabul etmemiş. Sadece padişaha işte böyle yaranmak için bir 18-20 kişi, saray çevresinde 18-20 kişinin kabul ettiği söylenir. Ama yani Müslüman bir hanedan, Müslüman bir devlette biri kalkıyor, yeni bir din uyduruyor. Bu insanların, Müslümanları üzmeye yetmiş. Ayrıca saray çevresinde bazı insanlar peygamberliğin gereksiz olduğunu söylemeye başlamışlar. İnsan kendi aklıyla, felsefeyle doğruyu bulur gibilerden sözler söylemeye başlamışlar. İşte Ekber Şah'ın yanındaki vezirleri de bunlara destek oluyor. O dönemde Tebriz'den Farigi Tebrizi diye bir şair Agra'ya gidiyor Hindistan'a. İnkarun Nübüvve, yani peygamberliğin inkarı diye bir eser yazıyor. Farigi Tebrizi. Ekber Şah da aferin iyi yazmışsın diye ona para veriyor, ödüllendiriyor. Görüyor musunuz sapkınlığı?
Evet.
Yani adam peygamberliğe gerek yok diye kitap yazıyor. Ekber Şah da ona ödül veriyor. Yani böyle kafaların karışık olduğu bir dönem. İşte İmam Rabbani bu dönemde bunu görünce buna reddiye olarak İsbatun Nübüvve kitabını yazıyor. İnkarun Nübüvve'ye karşı İsbatun Nübüvve. Gerek yani peygamberliğin gerekli olduğu, hak olduğu, doğru olduğuna dair bir kitap yazıyor. Ne demek bu? Padişahın desteklediği, hediye verdiği kişiye reddiye yazmak, padişaha reddiye yazmaktır.
Evet.
Kelle gider. Gitsin diyor. Ben diyor hakkı, hakikati, doğruları söyleyeyim. Gerekirse şehit olurum diyor. 18-20 yaşlarında. Bak özgüveni görüyor musunuz? Ve İslam'a hizmet davasını. Ayrıca o dönemde bazı Şiiler işte padişahın kafasını karıştırıyorlarmış ve farklı şeyler söylüyorlarmış. Onlara karşı İmam-ı Rabbani Redd-i Revafız isimli eserini yazıyor. Rafızilere, yani Şia'ya reddiye. İspat-ı Nübüvve yazdı. Redd-i Revafız'ı yazdı. İşte o zamanlar 20 yaşlarında, 19-20 yaşlarında başkentte. İmam Rabbani'nin babası Şeyh Abdülehad Sirhind'te. Endişe ediyor babası. Bizim oğlanın başına bir hal gelir. Yani öldürürler diye korkuyor yani. Çünkü bürokratlar, vezir, padişah onların aleyhinde, onlara karşı İslam'ı savunuyor ama yani demokrasi yok ki. Hani bugün demokrasi var. Konuşuyorsunuz. O zaman öyle bir şey yok. Padişahın iki dudağı arasında alın kellesini de mi alırlar? Tabii baba şefkati herhalde. Geliyor babası Sirhind'den Agra'ya, İmam Rabbani'yi alıyor. Memleketi Sirhind'e dönüyor. Dönerken de yolda evlendiriyor. İmam Rabbani'yi evlendiriyor. Efendim, Şeyh Sultan isimli bir zatın kızıyla. Daha sonra bu Şeyh Sultan da, o da bir inek kesme davasından dolayı o da öldürülmüştür. Evet.
Hindistan'da.
Hindistan'da, çünkü inek kesmek, inek tapanlar var ya Hindular. Evet. Öyle bir kavga şey, gürültü şeyinde efendim niye inek kurban ediyorsun diye o da şehit edilmiştir. İmam Rabbani'nin kayınpederi yani olmuş oluyor bu zat. Bugün de hala Hindistan'da bazı eyaletlerde inek kurban etmenin cezası 7 yıl hapistir. Bazı Müslümanların çok olduğu eyaletlerde ses çıkarmıyorlarmış. Ama Hinduların çok olduğu, orada eyalet sistemi var. Yasalar da eyaletlere göre değişiyor herhalde. Onu ben sordum. Efendim dediler ki Hinduların çok olduğu eyaletlerde koyun keçi kurban edebilirsiniz kurban bayramında ama inek sığır kurban etmek yasak ve cezası 7 yıl hapis dediler. Bugün dahi böyle Hindistan'da. Çünkü Hinduların sayısı çok. Yani %85-87 neyse. Yani %15-13 kadar Müslüman var diyorlar.
Şu an.
Evet, şu an %13-15 civarında Müslüman Hindistan'da. Geri kalan işte Hindu, çok tanrılı. Onların kendi içerisinde şeyleri olabilir, grupları ama çoğunluk Hindu.
Ama o %15 bildiğim kadarıyla nüfusu oranla 150 milyon gibi bir rakam da ediyor değil mi?
Tabii hocam? 1 milyar 300 milyona yakın nüfus Hindistan'da olduğu için %13'ü %15'i de bayağı ediyor ama sesiniz çıkmıyor.
Evet,
parlamentoda, bürokraside, siyasette %13 oldukça az olduğu için ve yine oyunlarla Müslümanları bölüyorlar. O da var. Yani işte bu parti pırtı işi içine girince neyse o konular uzun gider. Hindistan'a ayrı konuşmak lazım. Tekrar dönelim İmam Rabbani'ye.
Eyvallah hocam.
Yani bugünkü problemler o günde varmış 4 asır evvel. İşte İmam Rabbani'yi babası alıyor, Sirhind'e getiriyor. Ve o dönemde İmam Rabbani babasına tasavvufi yönden bağlanıyor, mürid oluyor. Daha önce ilim aldı 20 yaşına kadar. Şimdi mürid oldu, tasavvuf yolunda ilerlemeye başlıyor. Bir taraftan hem okuyor hem okutuyor, talebe yetiştiriyor vesaire. Bir taraftan tasavvuf yolunda ilerliyor. Bu şekilde Sirhind'de devam ediyor uzun yıllar. Efendim derken İmam Rabbani Hazretleri'nin babası bir süre sonra vefat ediyor. Yani bir süre sonra dedim, İmam Rabbani artık 34-35 yaşlarına gelmiş. 35 yaşlarına falan İmam Rabbani. Babası vefat ederken İmam Rabbani'ye tasavvufi yönden hilafet ve icazet veriyor. Benden sonra sen şeyh ol diyor. Babası neydi? Kadiri Çiştî Şeyhi. İmam Rabbani bu vazifeyi kabul etmek istemiyor. Estağfurullah. Ne haddime. Ben bu işe layık değilim diyor. Müritler diyorlar ki efendim babanız size bıraktı, demek ki bu işe ehilsiniz. Diyor bir hacca gidip geleyim, ondan sonra düşünürüz. Hac bahanesiyle uzaklaşacak yani. Bu da bir tevazu bakın. Bugün adamın elinde icazetnamesi yok. Ben şeyhim diye piyasaya çıkıyor. İmam Rabbani'ye babası hilafet icazet vermiş, sen şeyh olabilirsin demiş. İmam Rabbani kaçacak delik arıyor. Ben bu vazifeyi yapamam diye tevazusundan
Yani hocam bu büyük zatların hayatları tabii her alana ibrettik. Mesela biraz önce gençlik zamanını anlatırken de o özgüvenini bahsetmiştik. Kendine olan özgüveni, işte İspat-ül Nübüvve kitabı
ve İslam davası adına, evet. Yani ego için değil.
Ama tasavvufi
bugünkü
anlamda
bugünkü gençlerde ego var şimdi, ben nesli diyorlar. Ben evet. Nesliymiş. Ne demek ben nesliyse? Yani her şeyi ben diyen kendini merkeze koyuyor. Öyle değil. Allah adına, İslam adına peygamberlik inkar ediliyor. Din karıştırılıyor. Yeni bir din uyduruluyor. İslam'ı savunmak adına özgüven. Bu da önemli bakın.
Evet.
Bugünkü gençlikte özgüven varsa da o özgüven bir dava adına değil, ben adına, ego adına. Onun için psikologlar şimdiki nesle ben nesi diyorlar. Bu da önemli. Evet, öyle.
Yani tasavvufi anlamda o özgüven bir anda tevazuya dönüşebiliyor.
Tabii.
Yani bu da çok önemli bir nokta.
Hikmet işte ibret, yani bu zatların hayatları her birisi efendim her safhasında ibretler var, hikmetler var. Ve hacca gitmek niyetiyle Sirhind'den yola çıkıyor, Delhi'ye geliyor. Delhi'ye geldiğinde orada Nakşibendi Şeyhi Baki Billah'ın dergahının olduğunu duyuyor. Daha önce bir Nakşi Şeyhi görmemiş. Bu zatla tanışmak için dergahına gidiyor. Ve Baki Billah ile tanışıyor. Bir önceki programımızda kısaca ondan bahsetmiştik.
Evet.
Baki Billah Hazretleri İmam Rabbani'deki kabiliyeti, istidadı seziyor ve Orta Asya'da şeyhinin yanındayken gördüğü bir papağan rüyası vardı. O rüyayı anlatıyor İmam Rabbani'ye. Bu rüyada papağan ile sembolize edilen şahsın siz olduğunuzu düşünüyorum. Yani neydi o rüya? Ağaçtan uçup geliyordu rüyasında, Baki Billah'ın koluna konuyordu. Baki Billah ağzından bir damla su damlatıyordu papağanın gagasına. Papağan da gagasından etrafa şekerler saçıyordu. Şeyhi de demişti ki Baki Billah'a, senin irşat ve hizmetin ve sohbetinle Hindistan'da çok büyük bir zat yetişecek. Çünkü papağan Hindistan kuşlarındandır. O sohbetlerinizin neticesinde büyük bir zat yetişecek ve o da sohbetleriyle, hani ağzından şeker döküyor ya, güzel sohbetleriyle, eserleriyle insanlığı aydınlatacak, ışık olacak. Hiç durmayın, gidin demişti.
Evet.
İşte İmam Rabbani'ye onu anlatıyor ve isterseniz bir süre dergahımızda bizim sohbetimizde bulunun diye tavsiye ediyor. İmam Rabbani de kabul ediyor. Ve İmam Rabbani o zaman babasından icazetli şeyh olduğu halde tekrar müritliğe başlıyor, bakınız.
Nakşibendiye tarikatında, evet. Müritliğe başlıyor.
Ben ne münasebet canım diyebilirdi yani. Ben de babamdan icazetim var. Kadiri ve Çişti yollarından.
Ben de şeyhim.
Ne gerek var diyebilirdi demiyor. Ve Nakşibendi yolundan Baki Billah'a mürid oluyor. Evet, İmam Rabbani Delhi'de Baki Billah Hazretlerine mürid oluyor. Aslında dediğimiz gibi o zamanlar babasından icazetli ama bir tevazu gösteriyor. Tekrar müritliğe başlıyor Nakşibendi yolunda. Ve 2-2,5 ay kadar hızlı bir manevi eğitim süreci. Hani hızlandırılmış eğitim derler ya. Ve o eğitim kesilmesin diye yoğun bir eğitim. Eğitim kesilmesin diye ara verilmeden devam ediliyor. 2-2,5 ay kadar Delhi'deki dergahta. Bu esnada tabii hac mevsimi geçmiş. Hac mevsimi geçtiği için İmam Rabbani tekrar kendi memleketine Sirhind'e dönüyor. Yoksa niyeti Delhi'den güneydeki limanlara inmek, Hindistan liman şehirlerine, oradan gemiyle hacca gitmekti, niyeti oydu.
Evet.
Tabii mevsim geçtiği için Kurban Bayramı zamanında hac oluyor. Sirhind'e geliyor ve zaman zaman Şeyhi Baki Billah ile mektuplaşıyorlar.
Hocam bu 2,5 aylık süre zarfında Nakşibendiye tarikatından seyri sülüğünü tamamlıyor mu?
Şimdi aslında ikinci gelişinde hilafet veriyor. Yani o 2,5 ayda hemen icazet değil ama bir sonraki gelişinde, yani belki 6 ay sonra falan tekrar geliyor İmam Rabbani Delhi'ye, Baki Billah'ın dergahına. İkinci gelişinde ona icazetini vermiş oluyor.
Eyvallah hocam.
O esnada, yani Sirhind'deyken şeyhiyle yazışıyor, mektuplaşıyor. Bazı İşte manevi hallerini anlatıyor ona. Cevaplar alıyor falan. Ve İmam Rabbani'nin malumunuz Mektubat diye eseri vardır. Mektubat'ın başındaki, birinci cildin başındaki ilk 20 mektup İmam Rabbani'nin Şeyhi Baki Billah'a yazdığı mektuplardır. Onların bir kısmının cevapları da var. Yani Baki Billah'ın da cevaben yazdığı şeyler, onların mektubatı yok. Baki Billah'ın Külliyat-ı Baki Billah diye bir eseri var. O Külliyat-ı Baki Billah içinde bazı Baki Billah'a ait mektuplar var. Onlar da İmam Rabbani'nin mektuplarına cevap olarak Baki Billah'ın verdikleri, gönderdiği mektuplar diyelim.
Bu Türkçe'ye tercüme edildi mi hocam?
Yok, Külliyat-ı Baki Billah Türkçe'ye tercüme edilmedi. Farsçadır, duruyor. Mektubat Türkçe'ye tercümeleri var biliyorsunuz.
Evet.
Şimdi efendim, Baki Billah Hazretleri 2 sene sonra vefat ediyor. Yani İmam Rabbani'nin ona mürit olmasından 2 sene sonra vefat ediyor. O zaman İmam Rabbani 37 yaşlarında falan veya işte 36-37 yaşlarında. Baki Billah Hazretleri vefat ederken geride 2 tane oğlu var. Bazı müritleri var ama halife olarak temelde İmam Rabbani'yi bırakmış. Bu şekilde İmam Rabbani Baki Billah'tan Nakşibendi eğitimi aldıktan sonra diyor ki, her ne kadar işte babamdan Kadiri Çişti yollarından icazet almış olsam da biz diyor artık bundan sonra Nakşibendi'yiz. Nakşibendi usulüyle müritlerimizi terbiye edeceğiz, eğiteceğiz diyor ve kendisini o yola bağlı hissediyor. Diğerleri teberrük olarak yanda kalmış oluyor. Bu şekilde İmam Rabbani Sirhind'de şeyhinin vefatından sonra da yine talebe yetiştiriyor, mürit yetiştiriyor, bir kısım mektuplar yazıyor, eserler yazıyor. Efendim, bir kısım bürokratlara, valilere mektuplar yazıyor. Diyor ki işte Müslümanlar mağdur durumda, onları desteklemek lazım. Bir kısım alimlere yazdığı mektuplarda işte bid'atlar ve hurafeler var, bunlarla mücadele etmek lazım, İslam'ı öz saf halinde yaşamak lazım diye onları, alimlere öyle mektuplar yazıyor. Bir kısım dostlarına veya müritlerine yazdık mektuplarda daha tasavvufi konulara temas ediyor. Onların sorduğu sorulara cevaplar veriyor tasavvufi anlamda. Bazen kendi yaşadığı manevi hallerden bahsediyor. Onun için mektuplarda çok böyle değişiktir muhatabın durumuna göre. Eğer bürokratsa yazdığı, ona başka türlü yazıyor. Müslümanları destekleyin diyor, işte şudur budur buna benzer. Alimse ilmi konular veya işte bidatlardan sakınmak lazım. Sufi ise veya şeyh ise tasavvufi konular. Onun için mektubatta böyle bir konu bütünlüğü yoktur. Muhatabın durumuna göre farklı konular işlenmiştir. O dönemde bidatlar dedik. Mesela Ekber Şah'ın dini ilahiyesinin haricinde bir kısım cahil Müslümanların arasında bid'at ve hurafeler başlamış. Bir tanesi şu: Hindular çocukları su çiçeği hastası olunca kendi tanrıçaları var, biliyorsunuz Hinduizm'de bir sürü tanrı var, tanrıça var. Evet. Tanrıçalarına dua ederlermiş çocuğumuza şifa versin diye Hindular. Bir kısım cahil Müslümanlar da komşularından, bu Hindu komşularından görerek etkilenmişler. Müslümanlar da kendi çocukları hasta olunca o Hindu tanrıçasına dua ediyorlarmış, çocuğumuz iyileşsin diye. Ne kadar sapkınlık, görüyor musunuz? Hinduların dini bayram günlerinde böyle gıda boyasıyla renkli pilavlar yapıyorlarmış. İşte safran, mafran, sarı, kırmızı neyse, pilavlar, boyalı pilavlar yapıp birbirlerine kaseler içerisinde ikram ediyorlarmış. Hindular kendi dini bayram günlerinde. Bazı cahil Müslümanlar da bunlardan etkilenerek onlar da aynı gün böyle boyalı pilavlar yapıp birbirlerine göndermeye başlamışlar. Bu Hinduların dini bayramı, senin ne alakası var Müslümanla? Bizim Noel var ya, Noel bugün. Evet. Aynı işte, aynı kafa. Batı kültürüne etkilenme. O zaman da Hindu, işte nüfus, çünkü Hindu nüfusu çok. Müslüman azınlık. Cahillikte olunca Müslümanlar da bir kültürel etkileşim veya tesir altında kalma durumu oluyor. Buna benzer böyle bir kısım bid'atlar. Hadi pilav göndermek bid'at. Hindu tanrıçaya dua etmek, Allah muhafaza, şirke bile girer yani. Dolayısıyla böyle
demek
şey...
Demek ki o dönemde hani hocam alimler de belki söylem olarak bir söylem geliştiremiyorlar. Halkı yönlendirebilecek.
Evet.
Onlara hani doğruyu söyleyebilecek.
İşte İmam Rabbani bakınız diyor ki mektubatta, salihlerden bir zat diyor rüyasında şeytanı görmüş. Şeytan boş boş oturuyormuş. O salih zat şeytana sormuş. Demiş ki senin vazifen insanları saptırmak değil mi? Niye boş boş oturuyorsun? Şeytan cevap vermiş. Günümüzün alimleri benim yerime o işi yapıyorlar. Saptırma işini yapıyorlar. Bana iş kalmadı. Onun için ben de boş boş oturuyorum demiş. O dönemki alimlerin durumunu anlatmak açısından çok ilginç bir rivayettir bu. Mektubatta var.
Mektubatta.
Şimdi demek ki bir kısım alimler de ses çıkarmıyorlar. Veya yeterince bilgi sahibi değil. Veya biliyor ama aman etliye sütlüye karışma. Oku mevlidini, doldur cebini, işine bak diyen zihniyette belki.
Belki çünkü... hocam Ekber Şah'ın da hani o dönemde bilmiyorum daha kendisi İmam Rabbani'nin o yaşlarında şeyde mi hüküm yani devletin başında mı?
Şimdi Ekber Şah o
yani ondan İmam da çekindikleri için olabilir.
Olabilir.
Yani
Ekber Şah vefat ediyor, ondan sonra oğlu Cihangir tahta geçiyor. Cihangir döneminde de yani işte padişahtan çekinme de olabilir, daha ziyade alimlerin ki halkın gelenekleriyle çatışmayalım. Ya gelenek bid'at, hatta şirk, mücadele et. İşte orada bakınız şimdi bundan 4 asır öncesinden bahsediyoruz. Bir köydesiniz. Bakın 4 asır önce bir köydesiniz, bir kasabadasınız, imamsınız. Sizden önceki imam oraya da bir gelenek başlatmış. Atıyorum. Ama yanlış bir gelenek, bid'at. Onu kaldırmaya kalkmak o köyden kovalanmaya sebep olabilir. Yani halk cahil. Cahil ama bize önceki hoca efendi böyle öğretti. Sen şimdi eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Diyebilirler. Orada mangal gibi yürek lazım kardeşim.
Doğruyu
bu,
söyleyecek.
Önceki imam da bunu öğretmiş olsa, kim söylemiş olsa, köyün ağası da söylese bu yanlıştır diyebilmek. Ama köyün ağasıyla çatışmak cebe dokunur. Menfaate dokunur. Bakın bu çok çok ağır bir şeydir Akif Bey kardeşim. Çok önemli bir şeydir. Yani Allah adına, Allah için, İslam için, dava için gerekirse cebini feda edeceksin. Menfaatini feda edeceksin. Hatta kelleni feda edeceksin. İmam Rabbani kalkıyor, padişaha, vezire reddiye yazıyor. Siz yanlış yapıyorsunuz diye kitap yazıyor o dönemde. İspat-ı Nübüvve yazıyor, reddi revafız yazıyor. Kelle gider, gitsin diyor. Yani ben diyor doğruları söyleyeyim. Çünkü es-sakitu anil hak şeytanun ahras. Haksızlık ve yanlışlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şimdi ama tarih boyunca menfaati adına aman onunla dalaşmayayım, bununla kötü olmayayım, işte maaşıma zarar gelmesin gibi kaygılarla susan çok da dilsiz şeytanlar olmuştur. Peki ne oldu? Bugün o susan, toplumda bid'at var, şirk var, onlara karşı mücadele etmeyen bir sürü alim vardı Hindistan'da. Alim müsveddesi vardı onlara diyelim, müsvedde diyelim. Hiçbirisinin ismini hatırlıyor muyuz?
Hatırlamıyoruz.
İsimleri unutuldu, nesilleri kesildi ama İmam Rabbani'yi hala hatırlıyoruz. Ve rahmetle yad ediyoruz, hayırla yad ediyoruz.
Çok
demek
önemli.
Demek ki bu Cenab-ı Hak da ona göre bir feyiz bereket veriyor. Bu çok önemli bir şey. Yani 4 asır önce yaşanan şeyleri bugün de aslında aynısını görmek mümkün. Yarın da görmek mümkün. Bunlar herkese ibret olması lazım. Ders olması lazım.
Eyvallah
evet.
Hocam.
Şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin dönemi böyle. Bir kısım işte toplumda, Müslüman toplumda cahil insanlar arasında bid'atların, hurafelerin olduğu bir dönem. İşte İmam Rabbani mektuplarında bunlarla mücadele ediyor. Toplumu ihya etmeye, canlandırmaya, yenilemeye bid'atları temizlerseniz yeni bir zihniyet, yeni temiz bir zihniyet kalır ortada. Onun için İmam Rabbani'ye müritlerinden Abdülhakim Siyalkuti Müceddidi Elfisani lakabını veriyor. Müceddit yenileyici demektir. Elfisani ikinci bin yılın. Çünkü o zaman dönemlerde hicri olarak bin yıl bitiyor.
İkinci
bin. Miladi değil ama hicri bakın. Yani 900'lü, hicri 900'lerin sonları, hicri binlerin başları. Çünkü İmam Rabbani vefatı 1024. Hicri 1024. Miladi 1634. 1624. Şimdi o dönemde hicri olarak bin yıl bitmiş. Yeni bir bin yıl başlamış. İmam Rabbani ikinci bin yılın yenileyicisi, ihya edicisi olarak kabul ediliyor. Çünkü eserlerinde, sohbetlerinde, sözlerinde, mektuplarında sürekli toplumdaki bu cahilliği, bu bid'atları temizleme düşüncesi var. Sadece cahil Müslümanlar arasında değil, tasavvufta dahi, yani tasavvuf ehliyim diyor ama o da cahil. O da yanlış fikirlere sapmış. Onları da temizlemeye çalışıyor İmam Rabbani. Yani bir normal sıradan Müslümanlar var. Onların hurafeleri var. Hem onlarla mücadele hem de tasavvufu içine karışmış hurafelerle mücadele.
Çok büyük bir birikim, çok büyük bir özgüven gerektiren, aynı zamanda da birçok dediğiniz
mangal gibi
bir
yürek lazım. Yani toplum size tepki gösterir yani. Olsun diyor. Ben diyor doğruları söylemekle mükellefim diyor. İmam Rabbani bu şekilde.
Hocam Müceddidi Elfisani lakabının nasıl konulduğunu öğrenmiş olduk. Peki programımıza başlarken asıl ismin Ahmet olduğunu söylemiştiniz. İmam Rabbani nasıl, hani ne zaman kendisine bu lakap olarak veriliyor değil mi hocam?
O da muhtemelen gene müritleri tarafından İmam Rabbani diye lakap veriliyor. Asıl ismi Şeyh Ahmet Sirhindi.
Evet.
Sirhindli Ahmet asıl ismi. Ama kendi mücadelesi, davası hakkında böyle çalışmaları neticesinde onun gayretini gören insanlar kendisine İmam Rabbani, Rabbani alim, hı hı, kendini Rabb'e bağlamış, onun adına mücadele eden alim anlamında veya işte Müceddidi Elfisani, hicri 2. bin yılın yenileyicisi, ihya edicisi, dirilticisi gibi isimler, lakaplar vermişlerdir. Şimdi İmam Rabbani 55 yaşına geliyor. 55 yaşına geldiğinde o dönemin hükümdarı Cihangir onu hapsediyor. İmam Rabbani bir yıl hapiste kalıyor. Bunun tabi sebepleri var ama en temel sebebi şu. İmam Rabbani'nin müritleri çoğalmış. Özellikle bürokraside ve askeriyede de müritleri çoğalınca bir kısım saray çevresindeki kişiler Padişah Cihangir'i kışkırtıyorlar. Diyorlar ki bu Sirhind'de Şeyh Ahmet diye birisi var. Yani İmam Rabbani kastediyorlar. Müritleri çoğaldı. Eğer işte size karşı bir isyan hareketi başlatırsa işimiz zor olur. Tacınızı, tahtınızı alabilir.
Etrafında insanları topluyor.
Yani çok müridi var. Bunu siz bir şekilde hapse attın diye etrafındaki, padişahın etrafındaki fitneciler kışkırtıyor Padişah Cihangir'i. Cihangir de sorgulamak adına çağırıyor, Agra'ya çağırıyor, başkente. İmam Rabbani Sirhind'den efendim başkent Agra'ya geliyor, getiriliyor. O dönemlerde padişahın huzuruna çıkan kişilerin selamlama secdesi yapması gelenekmiş. İmam Rabbani secde yapmıyor. Padişaha karşı secde yapmıyor. Padişah da bunu hakaret sayıyor ve başka bahaneler de uyduruyor. Neticede Govalyar, Agra'ya işte 80-100 kilometre mesafede Govalyar şehri var. Oradaki kaleye hapsediyor. Hatta padişahın oğulları, yakınları araya giriyorlar. İmam Rabbani'ye geliyorlar hapisteyken. Diyorlar ki selamlama secdesi yaparsan padişah seni serbest bırakacak. Zaten bu ibadet secdesi değildir. Adem Aleyhisselam yaratılınca melekler Adem'e secde ettiler. Ayette geçer. Cenab-ı Hak üscüdü li Adem'e diyor. Adem'e secde edin. Fesecedü illa iblis. Şeytan hariç bütün melekler Adem'e secde etti. Bu ibadet secdesi değildir. Selamlama secdesidir. Siz de geleneksel olarak padişahımıza böyle selamlama secdesi yapabilirsiniz. Buna cevaz var. İşte izin veren ulema olmuş falan diyorlar. İmam Rabbani diyor ki ben Allah'tan başkasına secde etmem diyor. Velev ki bazı alimler ona izin vermiş olsalar bile biz ruhsat ehli değiliz. Ruhsatlarla amel etmeyiz. Azimetle, amel ederiz. Zora talibiz. İsterse atsın abi, ister bıraksın hapse diyorum.
Fedakarlık yapıyor yani.
Neyse, velhasıl bir sene hapiste kalıyor İmam Rabbani. Ama o bir sene de boş durmuyor. Hapisteki Hinduları Müslüman ediyor. Orada da hapis arkadaşlarına bir kısmını, Müslüman olmayanları Müslüman ediyor. Müslüman olanları da İslam'ı daha iyi öğretiyor. Yani hapiste bile İslam'a hizmeti devam ediyor İmam Rabbani'nin. Bir sene sonunda Cihangir onu hapisten çıkarıyor. Ama yine endişeleri var. Yani iki sene daha ordugahta, yani gözetim altında bulunmak şartıyla serbest bırakıyor. İki sene de bu şekilde orduda, tabii orada İmam Rabbani bakıyor ki İmam Rabbani'nin böyle tacı, tahtile, siyasette işi yok. Davası, İslam davası. Onu anlıyor ve onun nasihatlarından, sohbetlerinden istifade ediyor. Sonunda, iki sene sonunda artık isterseniz memlekete gidebilirsiniz diyor. İmam Rabbani de Sirhind'e geliyor ve son bir yılını Sirhind'de geçiriyor ve vefat ediyor İmam Rabbani. 1034 Hicri, 1624 Miladi. Tabii bu arada muhtelif zamanlarda yazdığı mektuplar toplanmış, 3 cilt olmuş İmam Rabbani'nin. Farsçadır bütün mektuplar. Bir ikisi hariç, bir ikisi Arapça. Daha sonra bu mektuplar yayınlanmıştır. Efendim, Arapçaya tercüme edilmiştir. Arapçadan Türkçeye tercüme edilmiştir. Osmanlı döneminde Müstakimzade Farsçasından Türkçeye çevirmiş. Osmanlı harfleriyle basılmıştır. Efendim, 1800'lü yılların sonunda Muhammed Murat Kazani Arapçaya çevirmiştir. Hicaz'da Arapçası basılmıştır. Onun haricinde Mebde ve Me'at, Ma'arifli Dünniye, Mükeşşafat-ı Gaybiye gibi eserleri daha var İmam Rabbani. Bu son saydığım üç eserini tercüme etmiştik Türkçe'ye. Önce ayrı ayrı basıldı. Üç kitap halinde. Mektubattan hariç diğer üç eseri Mebde ve Me'at, Ma'arifli Dünniye, Mükeşşafat-ı Gaybiye. Sonra bunlar toplandı. Şu anda İmam Rabbani Risaleleri adıyla tek cilt içinde piyasada bulunuyor. Ama sanırım vaktimiz dolmak üzere.
Evet hocam.
Efendim, İmam Rabbani'nin hayatını kısaca anlattık bu programımızda. İnşallah İmam Rabbani'nin düşünceleri, fikirleri konusunu da gelecek programımızda anlatırız.
Muhterem hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Gerçekten İmam Rabbani'nin hazretlerinin hayatı tabii bir programla, birkaç programla öğrenilecek bir hayat değil. Daha da uzun, istifadeli bilgiler almak için dinleyicilerimize önemli kitaplardan, sizlerin inşallah tavsiye edeceği kitaplardan okuyup öğrenmelerini bizler de tavsiye ederiz. İnşallah önümüzdeki programda böyle bir şey de yapmış olabiliriz hocam.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programının bugün sonuna geldik. İmam Rabbani Hazretlerinin dervişlik, müritlik ve şeyhlik dönemi ve diğer müritleriyle olan irtibatları hususunda kıymetli hocamdan bilgiler aldık. İnşallah önümüzdeki programda da düşüncesi ve görüşleri hakkında programımıza devam etmiş olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, gününüz hayırlı olsun, selametle kalınız.